edebiyat dünyamızdan. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda, sucuların hiç durmayan çıngırakları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken yükseklerden sürü sürü, çığlık çığlık. Ağlar çekiliyor dalyanlarda. Bir kadının suya değiyor ayakları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Serin serin kapalı çarşı, cıvıl cıvıl Mahmut Paşa, güvercin dolu avlular, çekiç sesleri geliyor doklardan. Güzelim bahar rüzgarında ter kokuları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Başımda eski alemlerin sarhoşluğu, loş kayıkhaneleriyle bir yalı. Dinmiş lodosların uğultusu içinde İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Bir yosma geçiyor kaldırımdan. Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar. Bir şey düşüyor elinden yere. Bir gül olmalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Bir kuş çırpınıyor eteklerinde. Alnın sıcak mı, değil mi bilmiyorum. Dudakların ıslak mı, değil mi bilmiyorum. Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından. Kalbinin vuruşundan anlıyorum. İstanbul'u dinliyorum. Şair, yazar Osman Özbahçe ile birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim, stüdyomuza merhaba.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
İstanbul'u dinliyorum şiirini duyan dinleyicilerimiz ne demiştir? Orhan Veli Kanık.
Evet.
En sevilen, en beğenilen, en meşhur şiirlerinden birisiydi Orhan Veli Kanık'ın İstanbul'u dinliyorum adlı şiiri. Bu hafta Orhan Veli ve Garip Akımı'nı konuşacağız sizinle.
Evet.
Bu arada telefon numaralarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19, +463 34 21 telefon numaralarımız.
Orhan Veli denildiğinde zaten insanın aklına hücum eden ilk kelime garip kelimesi. Orhan Veli Türk şiirinde garip akımı olarak bilinen akımın kurucusu. Zihnimize hücum eden ilk kelime garip kelimesi dedim. Garip akımı da aslında Türk şiirine hücum eden bir akım olarak doğmuştur.
Karşımızdadır diyorsun.
Orhan Veli öz itibariyle 1940'lı yılların şairidir. Üç arkadaşıyla birlikte, onlar da Türk şiirinin çok kıymetli ünlü şairlerinden, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet'le birlikte 1940'lı yılların başlarında Garip adını verdikleri bir akım patlatıyorlar. Bu akım temel özellikleri itibariyle hece şiirine ve sanatlı söze, sanatlı şiire karşı çıkan bir akım. 1920'ler ve 30'lu yıllar hece şiiri, hece vezni ve kafiye etrafında kurgulanan bir şiirimiz var. Ama 40'lı yıllarda da anti hece, anti kafiye diyebileceğimiz, garip akımı olarak adlandırdığımız bir akımımız var. 50'li yıllarda da ikisine de karşı çıkan ama ikisinden de beslenen, işte Türk şiir literatüründe ikinci yeni olarak tanımlanan, öz itibariyle de gerçek anlamda modern şiirimiz diyebileceğimiz bir akımımız var. Tarihsel perspektif böyle.
Niye garip demişler?
Garip bulunduğu için garip diyorlar. Yani bütünüyle ve tam anlamıyla olay bu. Mesela yazdıkları şiirin teknik özelliklerinden doğan bir tanımlama değil veya işte şiirin sorunlarından kalkış yapılarak onları cevaplama anlamında bir tanımlama değil. Bu çok garip, çok tuhaf, çok ilginç anlamında garip diyorlar. Çünkü alışılageldik bilinen şiir düzenine ve şiir anlayışına karşı çıkıyorlar. Mesela işte Necip Fazıl, Tanpınar, diyelim Cahit Külebi, Ziya Osman Sabah, hani bu şairlerimizin şiirlerini aklımızdan geçirelim. Böyle çok düzgün bir yerde başlamış, belirli bir formatta akıp giden bir anlayış var. Ama Orhan Veli ve Garip Akımı dediğimiz zaman böyle fıkra anlatır gibi bunlara tam kafadan dalan, çok farklı, bambaşka bir tarz getiren bir şiir var. Bu çok garip bulunuyor. Tuhaf bulunuyor. O zaman işte bu şiire de garip şiir anlamında garip deniliyor.
Yani aslında hani garip akımında bir takım kalıplardan çıkmış mı oluyor şiir? Yani onlar o şekilde mi yazıyorlar?
Mesela diyor ki gemliğe doğru denizi göreceksin, sakın şaşırma. Şiir bu kadar. Ama bundan önceki şiiri düşünelim. İşte dağlar, bayırlar, kırlar, sevgililer, sonbahar, sarı yapraklar, üzüntüler. Yani bir şairane var, klişeler var. Bunlara bağlı duygulanma, üzülme biçimleri hatta var. Ama bir masada, neşeli bir sohbet ortamında bir arkadaşın fıkra anlatmasını ve herkesin ona gülmesini düşünelim. Biraz bu tarzda bir giriş yapıyor Orhan Veli. Bu tarzda bir giriş yapıyor. Mesela hem kendisi hem şiirleri hem o dönemde garip etkisiyle yazılmış birçok şiir mizah dergilerine konu oluyor. Karikatürler çiziliyor. Fakat bunlar Orhan Veli'nin şiirini gerçek anlamıyla ve doğru anlamda kavrayışı geciktiriyor, örtüyor, gizliyor yani. Öz itibariyle Orhan Veli çok kıymetli ve çok önemli bir şair. Şimdi şöyle düşünün, 20'li yıllarda yeni bir devlet kuruluyor. Diyor ki bizim milli veznimiz hece veznidir. Bu çerçevede bir şiir anlayışı kabul görüyor. Üretim buna göre yapılıyor. Hece vezine veya hece şiirine belki de Yunus Emre'den sonra en önemli katkıyı Necip Fazıl yapıyor. Bu kurgu genç şairler de üretmeye başlıyor. Örneğin Dranas, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhip, Dranas Tarancı, Ziya Osman Sabah. Özellikle bu üçü. Artık olay bu şekilde yürüyecek deniliyor. Ama bir tane adam Orhan Veli bu kurguyu tek başına yıkıyor. 41 yılında 3 arkadaş Oktay Rıfat, Melih Cevdet, Orhan Veli garip adını verdikleri ortak bir kitap çıkarıyorlar. Daha sonra da bu kitabın adı akımın adı oluyor. Yani hece ve kafiye 20'lerin ortasından 40 yılına veya 41 yılına kadar dayanabiliyor. Ve koskoca hece veznini ve kafiyeyi işte Orhan Veli isimli bir şair kısa bir sürede üstelik. Hani diyelim ki 40'tan 50'ye kadar. 51 veya 52'de ölüyor Orhan Veli. Yani 7-8 yıllık bir süre içerisinde bütünüyle tedavülden kaldırıyor, yürürlükten kaldırıyor. Ve 40'lı yıllara garip akımının getirdiği şiir anlayışı tamamıyla nüfuz ediyor, yayılıyor, her tarafı kaplıyor. Yani şiir dendiği vakit artık Orhan Veli tarzı veya garip tarzı şiir anlaşılıyor. Orhan Veli'nin öz itibariyle itirazları şiir açısından baktığımızda son derece haklı itirazlar. Mesela siz vezni ve kafiyeyi kuruyorsunuz, şiiri seri üretime dönüştürüyorsunuz. Hazır kalıplar, böyle fabrikatik bir üretim yapıyorsunuz. Bu tarzda elbette kalite farkı vardır ama herkes şiir yazabilir aslında. Hani şair bu hayata nüfuzu da önlüyor, insana nüfuzu da önlüyor, yeni şeyler söylemeyi de önlüyor. Eskinin aleyhinde olmak lazım diyor mesela Orhan Veli. Her anlamda aleyhinde olmak lazım. İşte ta Mevlana'nın bir sözüne atıf yaparak işte şimdi yeni şeyler söylemek cancağızım diyor.
Lazım.
Akıma sonuna kadar bağlı kalan tek şair de Orhan Veli. Oktay Rıfat ve Melih Cevdet 40'ların ortalarından itibaren akımdan kopuyorlar. Yavaş yavaş özellikle 50'li yıllarda ikinci yeni dediğimiz şiirin etkisine giriyorlar. İlk kitapları 1941'de ortak kitap olarak yayınlanıyor ama mesela 45'te Garip adıyla Orhan Veli kendi kitabını ikinci baskı yapıyor. Tek başına yapıyor. Diğer iki arkadaş ayrılıyor. Orada da öğreniyoruz ki Garip Manifestosu dediğimiz bildiri tamamıyla neredeyse Orhan Veli tarafından kaleme alınmış.
Ne anlatıyor orada?
Garip akımında mesela diyor ki bugün yazdığımız şiirde kafiyeye gerek yok. Niçin gerek yok? Yaşadığımız hayat böyle bir hayat değil. Eskiler diyor kafiyeyi niçin tercih ettiler? Şiirin ezberlenmesini kolaylaştırmada yararlandılar kafiyeden. Fakat daha sonradan bunda bir güzellik buldular ve korudular. Bu koruma olayıyla birlikte kafiye estetik bir unsura dönüşüyor. Hani şiir ve müzik diyoruz. Şiir için aşağı yukarı müzikli söz anlamına gelebilecek defalarca tanım yapabiliriz. İşte ahenk vardır, işte kulağa hoş gelecektir, insanın ruhuna sihirli bir tesir yapacaktır, güzel söz söylenecektir. Bu güzel sözü güzel bir şekilde, bunlar müzik aracılığıyla olur. Birbirine yakın seslerin kulakta ve ruhta bıraktığı etki diyebiliriz. Fakat bu klişeleşmiştir diyor. Klişe insana kolay kolay nüfuz etmez.
Yani tekrarlanan bir kafiye olduğu
evet,
için.
Yani yüzeyde kalır. Yüzeyde kalır. O zaman diyor bugün bunu bir kenara bırakmak lazım. Söz sanatları diyor örneğin. Teşbih, istiare, mecaz. Bunlar gerçeği olduğu gibi vermiyor, değiştiriyor. Biz diyor gerçeği olduğu gibi vermeliyiz. Mesela yalın söz en kıymetli unsur olmalı bir şiirde. Sezai Karakoç, Orhan Veli'yi realizm, gerçekçilik kavramıyla tanımlıyor örneğin. İkinci yeniyi de yeni gerçekçilik, neorealizm olarak tanımlıyor. İkinci Dünya Savaşı şartlarıyla insanların bütünüyle sarsıldığı, dağıldığı, hem ruh hem düşünce hem hayat planında savrulduğu bir ortamın şiiridir diyor. Gerçekçilik çağrısı yapmıştır Orhan Veli. Söz sanatlarına, kafiyeye karşı çıkıyor.
Halk diliyle aslında değil mi?
Tabii
şiirler
ki.
Yazıyor, açık ve
bunun
seçik
yanına şey. Konuşma dilini getiriyor.
Evet.
Bu yüksek tabakanın halk dili dediniz işte hani yüksek tabakaya özgü şiir dili diyebileceğimiz entelektüel bir dil yerine doğrudan sokakta konuşulan dili tercih etmeliyiz diyor. Ve öyle bir şey yapıyor ki hece şiiri veya şiir ne kadar ciddiyse Orhan Veli de o kadar gayri ciddi bir çıkış yapıyor. Mesela böyle havalarda istifa ettim. Hiçbir şeyden çekmedi. Nasır'dan çektiği kadar. İşte cep delik, cepken delik. Yani günlük dilde sıkça kullandığımız şeyleri, kalıp sözleri diyelim, vurucu bir unsura dönüştürüyor şiirinde. Ve siz o şiiri okuyorsunuz. Günlük hayatta da Orhan Veli'nin o mısrasını yeri geldiğinde hangi olay bağlamında olursa olsun pat diye kullanıyorsunuz. Dönüştürüyor.
Evet, Kitabe-i Sengi Mezar biraz önce söylediniz. Hani Nasır hiçbir şeyden çekmedi dünyada Nasır'dan çektiği kadar.
Evet, isterseniz önce şiiri okuyun.
Şiiri dinleyicilerimizle paylaşalım.
Sonra bu Nasır kelimesini konuşalım.
Evet. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada Nasır'dan çektiği kadar. Hatta çirkin yaratıldığından bile o kadar müteessir değildi. Kundurası vurmadığı zamanlarda anmazdı ama Allah'ın adını. Günahkar da sayılmazdı. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye. Mesele falan değildi öyle. To be or not to be kendisi için. Bir akşam uyudu, uyanmayı verdi. aldılar, götürdüler. Yıkandı, namazı kılındı, gömüldü. Duyarlarsa öldüğünü alacaklılar, haklarını helal ederler elbet. Alacağına gelince, alacağı yoktu zaten rahmetlinin. Tüfeğini depoya koydular, esbabını başkasına verdiler. Artık ne torbasında ekmek kırıntısı, ne matarasında dudaklarının izi. Öyle bir rüzgar ki kendi gitti, ismi bile kalmadı yadigar. Yalnız şu beyit kaldı, kahve ocağında el yazısıyla. Ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı.
Şimdi mesela edebiyat kamusu bu şiir yayımlandıktan sonra Nasır kelimesi şiire girer mi tartışması yapıyor. Bu çünkü düşük kalitede veya argo tabir edebileceğimiz bir kelimedir. Şiir ise yüksek sanattır. Şiirde böyle kelimelere yer verilmemelidir anlamında bir tartışma patlıyor.
Hatta orada İngilizce var. To be or not, evet, to be.
fakat Orhan Veli mesela bu şiirde Süleyman Efendi diye bir kişiliği anlatıyor. Son derece sıradan, sokağa çıktığımızda defalarca karşılaşabileceğimiz bir kişilik. Oysa kendinden önceki şiirde mesela yüksek kahramanlar, üstün insanlar, hatta işte krallar, prensler, prensesler öyle değilse bile çok üstün özellikleri olan kişilikler anlatılır. Bu da normaldir, şiirde olmalıdır. Ama Orhan Veli halk dili, halk dediğimiz insanın doğrudan duygu ve düşünceleri bağlamına oturtuyor şiiri ve Süleyman Efendi'yi anlatıyor. Bu son derece etkili bir sonuç veriyor. Çünkü eski şiir bu şiir karşısında direnemiyor. O kadar ki mesela Orhan Veli şöyle düşünelim Dilek Hanım. Garip etkisindeki ilk şiirleri 37'den itibaren yayınlanıyor. Ondan önce de şiirleri var. İlk şiirleri diyebileceğimiz şiirler hepsi hece vezni. Yani daha sonradan Garip adıyla karşı çıktığı ne kadar özellik varsa o özellikleri kullanarak yazılmış şiirler ve Necip Fazıl etkisinde şiirler. İlk şiirlerinden belirli bir süreç sonra mesela biraz daha bu tarafa kendine daha yakın şairlere geliyor. Hece şiirini hecenin ürettiği genç bir şair olan Cahit Sıtkı Tarancı üzerinden tevarüs etmeye başlıyor. Ama Garip olayından sonra kendinden önceki şiir anlayışı kemikleşmiş şairlerin şiirlerini bile değiştirtiyor. Mesela Garip'ten sonra da Cahit Sıtkı Tarancı Orhan Veli etkisine giriyor. Oysa böyle bir şeyin olmaması lazım.
Evet.
Yani şiiri bilen, şiir kavrayışı çok güçlü bir şair Orhan Veli. Yani tek başına koskoca bir şiir olayını, yani hece şiiri ve kafiye anlayışını yok ediyor. Düpedüz yok ediyor ve zaten kendisinden sonra doğan şiir de bizim serbest vezine dayalı şiir dediğimiz ikinci yeni şiiri de hem hece olmamak hem Orhan Veli olmamak kaygısından, bir zorunluluğundan doğuyor. Yani tek başına Orhan Veli ile alay ediliyor. Herkes ya böyle şiir olur mu diyor, karşı çıkıyor. Ama öz itibariyle Orhan Veli şöyle bir şeye, şöyle bir olaya benziyor. Mesela bir şeyin kuruluş, başlangıç aşamalarını düşünelim. O kuruluşun veya başlangıcın gereklerini bütünüyle yerine getiren şair Orhan Veli.
Evet, mesela eleştirmenlerden Nurullah Ataç zaten biliyorsunuz.
Evet.
Gerçek bir edebiyatçı aslında. Diyor ki Orhan Veli şiirlerinin hemen hepsinde birer hikaye anlatır. Hem de uzun bir hikaye. Sanki birer hayat. Ancak bu hikayeleri bütün fazlalıklardan temizler. Bize birkaç satırda özü söyleyiverir. O koca hikayeyi şiir üslubuna koyuverir demiş Nurullah Ataç.
Yani son derece doğru söylüyor. 3 veya 4 mısrada koca bir hayat, olay özetliyor. Mesela siz bunu söyleyince Harbe Giden diye bir şiir var Orhan Veli'nin. Şimdi onu buldum. 5 mısradan oluşuyor. Mesela diyor ki Harbe Giden sarı saçlı çocuk. Gene böyle güzel dön. Dudaklarında deniz kokusu, kirpiklerinde tuz, harbe giden sarı saçlı çocuk. Şiir bu kadar. Ama biz bu şiiri okuduğumuzda mesela 2. Dünya Savaşı yıllarını düşünelim. Vatanı için orduya katılan, savaşa giden veya işte 1. Dünya Savaşı yıllarını düşünelim. Genç bir insan askere gidiyor ve büyük bir olasılıkla da geri dönmeyecek. Bunları anlayabiliyoruz evet. Bu şiirden. Böyle sayfalar dolusu anlatımlar yerine son derece vurucu, nişancı diyebileceğimiz bir tarzda 3-4-5 mısrada olayı bütünüyle ortaya koymayı başarabiliyor. Mesela Oktay Rifat garip şiiri nasıl bir şiirdir, siz ne yaptınız, ne getirdiniz, ne götürdünüz anlamında bir soruya şöyle bir anekdotla cevap veriyor. Ben diyor bir gün İstanbul'da işte Boğaz kenarında güneşli sıcak bir havada üzerimde bir tişört kısa kollu oturuyordum. Bir tane yaşlı amca geldi bana adres sordu. Fakat o havada üzerinde ceket var, palto var, onun içinde kazak var, boyun atkısı var, başında şapka var. Ya bu havada böyle giyinilmez diye düşündüm. Amcaya dedim ki ben size adresi söylerim ama işte şu başınızdaki şapkayı bir çıkarın. Sonra işte sizin adres şurası diye konuştururken söylerim ama işte paltoyu çıkarın, ceketi çıkarın, kazağı çıkarın. Adam gömlekle kalıyor, rahatlıyor ve diyor ki şöyle bağlıyor sözünü. Garip de diyor Türk şiirine bunu yapmıştır, rahatlatmıştır, serbestleştirmiştir diyor. Mesela Cemal Süreyya da elma yemesini öğretti şiirimize diyor. Canlı, kanlı, sokakta her gün karşılaştığımız insanları şiirimize taşıdı diyor.
Orhan Veli. Evet.
Orhan Veli diyoruz çünkü Oktay Rifat ve Melih Cevdet özellikle 45'ten sonra 50'lere doğru ve 50'lerden sonra kesinlikle yani akımla alakamız yok anlamına gelen hareketler, sözler ve şiirler yazıyorlar. Dolayısıyla biz garip akımını aslında Orhan Veli akımı şeklinde direkt Orhan Veli'ye bağlayarak da tanımlayabiliriz. Orhan Veli'nin mesela 5 tane kitabı var. Bunlardan 1-2 tanesi çok ünlü. Bugün bütün şiirlerini topladığımızda işte 150-200 sayfalık bir hacme ulaşıyor. Böyle kalın ciltler dolusu şiirleri falan yok. Fakat Türk şiiri 1920'lerde hece ve kafiye ile bir atılım yapıyor. Ama 40'larda bu klişeden, şairanelikten, mesela Orhan Veli'nin karşı çıktığı, en çok karşı çıktığı şeylerden birisi de şairanelik. Şairaneliği biz klişeye bağlı fabrikatik üretim şeklinde tanımlayabiliriz.
Öyle mi tanımlanır? Ama Orhan Veli'nin şiirlerini okuduğumuz zaman da orada da bir şairaneliği görebiliyoruz, hissedebiliyoruz. Ama o demek ki farklı bir düşünceyle yola çıkıyor.
Şiirde şöyle bir paradoks vardır zaten. Her zaman vardır. Neye karşı çıkarsanız onunla hemhal olursunuz.
Evet.
Yani Orhan Veli'nin mesela programın girişinde okuduğunuz İstanbul'u dinliyorum şiiri en güzel şiirlerinden birisidir. Ama o şiirde de Orhan Veli'nin karşı çıktığı birçok özellik vardır. Başta şairanelik olmak üzere, klişe olmak üzere. Fakat bunu ciddi bir tazelik, yenilik içerisinde sunuyor. Şair yeteneği ve başarısı da bu galiba.
Buradan kaynaklanıyor. Mesela evet. Gün Olur yine var Orhan Veli'nin bir şiiri. Alır başımı giderim denizden yeni çıkmış ağların kokusunda.
Evet.
Şimdi burada bir şairanelik yok mu?
%100.
Hani insanın hafızasında o kadar güzel şeyler canlandırıyor ki yani iki satır bile.
Evet. Yani o dediğim paradoks şiir bahsinde kaçınılmaz bir son. Orhan Veli mesela mizahtan uzaklaştığında, şairaneye yaklaştığında, karşı çıktığı şairaneye yaklaştığında, garip bağlamında getirdiği katı kuralları esnettiğinde en güzel şiirlerini yazıyor. Mesela İstanbul'u dinliyorum böyle, Gün Olur böyle.
Bir garip Orhan,
evet,
Veli'nin oğlu.
Tabii ki. en temel özelliği temizlik yapması. Mesela benim Orhan Veli ile ilgili bir yazım var. Adına Orhan Veli'nin şiiri değil de Orhan Veli'nin işlevi koydum. Yani işlevi şiirinden daha önemli Orhan Veli'nin. Yani öyle bir fonksiyon işlev icra ediyor ki artık hayatı çağı cevaplamayan bir şiirin yürürlükten kalkmasını, bunun yerine yepyeni hayatın ve çağın bizzat içinden doğan taptaze bir şiirin kurulmasını sağlayan kişi. Dolayısıyla 40'lı yıllara biz öncesini ve sonrasını, 50'leri ve 30'ları kendisine kadar gelen Ece'yi gözettiğimizde bir geçiş dönemi diyebiliriz.
Son bir dakikamız var. Eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım.
Teşekkür ederim. Orhan Veli'nin Türk şiirinin kurucu, öncü, büyük ustalarından biri olduğunu aklımızdan çıkarmamamız lazım. Yani basit bir mizah unsuruyla, işte Orhan Veli'nin birçok mısra örneği tekrarlanabilir burada. Onlarla sınırlı bir şair değil.
Evet. O zaman Orhan Veli Kanık şiirlerinden uzaklaşmayalım diyelim. Size de teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Sağolunuz. Yazar Osman Özbahçe, şair yazar bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenlerimiz. Programı Nilgün Yıldırım hazırladı. Sesimizi sizlere Ali Serin ulaştırdı. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Haftaya bizler yine burada olacağız diyoruz. Görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Edebiyat dünyamızdan.